Ayrım 4. Ege Hikayeleri, İlyas Venizis. Sayfa 41. Akif. Midilli Adası'ndaki Yera Körfezi büyük bir göle benzer. Onu denize bağlayan küçük boğaz, etrafını kuşatan dağların arasında kaybolmuş gibidir. Dağların tümü zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Huzur veren bir görünüşü vardır bu yaşlı ağaçların. Akşam olunca gölgeleri denize kadar uzanır. Bu manzarayı bozan hiçbir keskin hat ya da çarpıcı renk yoktur çevrede. Körfez'in derinliklerinde Ege'nin eski tanrıları dinlenirler. Uzun yıllar uyuduktan sonra aysız bir gecede yeryüzüne çıkarlar. Kıyıda kendileri kadar eski ağaçların altında toplanırlar. Yunan ormanlarında yeni bir şey olup olmadığını öğrenmek ister, Pan'la satirleri sorarlar onlara. O zaman ağaçların yaprakları hafifçe hışırdar, hayır yeni bir şey yok diye yanıtlarlar bu soruyu. Acaba hayattalar mı diye tekrar sorar deniz tanrıları kaygıyla. Elbette hayattalar, onlar ölmez ki der zeytinler kararlılıkla. Akif işte burada, Yera Körfezi'nde doğmuştu. Ataları yüzlerce yıl önce Anadolu'nun uzak bir köşesinden yola çıkmış, gelip Midilli'ye yerleşmişti. Ailesi kuşaklar boyunca içinde yaşattığı Anadolu'yu, yalnız onu korumak için çaba gösterdi. Ancak Yera Körfezi, ölümsüz Ege tanrılarının dinlenme yeridir. Ege'nin ruhu, Ege Denizi'nin doğası, yavaş yavaş kaçınılmaz bir şekilde ailenin içinde yaşattığı Anadolu'yu da kuşattı, onu özümsedi. Ondan hem çilekeş, hem oyunbaz, hem kaderci, hem de aklı selim sahibi tuhaf bir bileşim oluşturdu. Akif böyle bir kuşaktan gelmişti. Küçükken denizde Hristiyan çocuklarla oynardı. Sonra büyüyüp de erkek olunca karşı kıyı ile kaçak tütün alışverişi yapan Hristiyan kaptanlar onu yanlarına aldılar. Yiğit insanlardı bunlar ve o zaman Akif'in adı bütün Yera'da ünlendi. Dürüst, korkusuz, mert bir insandı. Bu yolculukların birinde gönlüne göre bir kız da buldu. Onu dindaşı olan babasından satın aldı ve Yera'ya getirdi. Karısına çok düşkündü. İçindeki toprak adamı uyandı, Akif'i denizden çekip aldı. Böylece Yera'nın ilk tarla bekçisi oldu. 35'inde boylu boslu bir adamdı. Dudaklarını örten gür bıyıkları vardı. Yere sağlam basıyor, geniş adımlarla yürüyordu. Kanaatkar, hayattan isteyecek pek bir şeyi kalmamış insanların ağırbaşlılığı vardı üzerinde. Mevsim yazdı. Güneş kayalarda, zeytin ağaçlarının yapraklarında ve denizin üstünde titreşiyordu. Akif tarlaları denetlemek için erkenden yola çıktı. Yöredeki toprakların çoğu Türklere aitti. Yolda çok büyük toprakları olan Tahir'le karşılaştı. Akif dedi Tahir, Pirino'dan geçerken suyun çıktığı yere bir bakıver, tıkanmış su akmıyor, açıver suyun yolunu. Baş üstüne. Pirino'ya doğru yürüdü, derin derin soluklar alıyordu. Mutluydu, temiz hava ciğerlerini dolduruyor, gecenin çiğiyle ıslanmış zeytin yaprakları parıldıyordu. Gübrelenmiş bir ağacın altında durup etrafına baktı. Mutluluktan yüreği sıkışıyordu. Karısını, yetişmekte olan oğlunu düşündü. Şeytan gibi bir çocuktu. Karısına da oğluna da çok iyi davranırdı Akif. İçindeki bütün güçler bastırılamaz bir canlılıktaydı. Duyguları, yüreği, aklı, hayat mücadelesi ve yaşama sevinci. Bu aşırı enerji onu her türlü düşünceden uzak tutuyordu. Tanrı'ya bile ihtirasla bağlanacak vakit bulamıyordu. Egeliler tanrılarına nasıl arkadaşça yaklaşıyorsa, o da tanrısına aynı sadelikle dua ediyordu. Eğildi, yere baktı. Bir bok böceği, koskoca bir gübre topağını bir bu yanından, bir o yanından itip yuvarlamaya çalışıyordu. Uzun saplı şaşkın çiçekler, kırmızı ve yeşil koncalar vermişti. Gülümsedi. ''Haydi be sen de'' dedi böceğe. Elindeki sopayla küçük gübre topağını 1 metre kadar uzağa fırlattı. Şaşkına dönen böcek kendi ölçülerine göre çok uzağa gitmiş olan topağa yalpalayarak yetişmeye çalıştı. Pirino'daki su 1 metre kadar derinliği olan bir çukurun içinden fışkırıyor, bu çukurdan kanallarla bahçelere dağılıyordu. Akif eğilip baktı. Çukurun dibinde pek az su ve çamur gördü. İçine indi, eğildi, birkaç damla suyun sızdığı kaynağın ağzına baktı. Biraz önce böceğe sataştığı kalın sopasını delikten içeri soktu. Katı bir cisim vardı içeride ama lastik gibi de esniyordu. Ne olabilirdi? Sopayı döndürdü, su biraz akar gibi oldu. Deliğin içindeki şey kımıldadı, sonra su yine kesildi. Akif'in inadı tuttu. Küfrediyor, ısrarla sopasını deliğin içinde çeviriyordu. Kendisine karşı konulmasına tahammül edemezdi. İşte o zaman hiç beklenmedik bir şey oldu. Akif birden iri ve uzun bir suratın delikten dışarı uzandığını gördü. Önce iki göz gördü, sonra vahşi bir yılanın yavaş ve ağır hareketlerle dışarı çıkmaya başladığını fark etti. Çıkış yolu açılan suda aynı anda yeniden akmaya başlamıştı. Yılanın gövdesinden fışkırıyormuş gibi ses çıkartarak akıyordu. Kol kalınlığındaki yılanın 8 kadem kadar uzunluğu vardı. Deliği bu nedenle tıkamıştı. Rahatı kaçmış olan canavar, kuyruğu hala deliğin içinde suya atıldı. İçgüdüyle karşı kenara kaçmış olan Akif'e doğru kaydı. Akif heyecandan sapsarı kesilmiş, ne yapacağını bilmiyordu. Görünen tehlikeden nasıl kurtulacağını kestirmeye çalışıyordu. Yılan tam ona değecekken Akif çukurun hemen üstüne kadar uzanmış bir iğde ağacının dalına yapışarak kendini çukurdan dışarı çekti. Gözleri yerinden uğramıştı. Kalbi çatlayacak gibiydi. Yılan yukarı doğru uzanıp ona yaklaştı. Göğsüne kadar erişiyordu. Kısa bir an öyle kaldı. Bir yarısı çukurun içinde sarmalanmış, öbür yarısı öne atılmak ister gibi dimdikti. Üstünden sular sızıyordu toprağa. Akif dev bir elin kendisini ittiğini hissediyor, dizlerinin bağı çözülüyordu. Tehlikeyi uzaklaştırmak için düşünmeden ellerini kaldırdı. Denizdeki yosunlu taşlara benzeyen ıslak ve kaygan gövdeyi yakaladı. Ürperdi, titriyordu. Var olmanın ne anlama geldiğinin hissedildiği hayatın ender anlarından biriydi. Kendinde olağanüstü bir güç bulup ayaklarının üstünde kalabildi. O anda gözü terk edilmiş bir küreye ilişti. Suyun ağzını açmaya çalışan bahçıvan tarafından bırakılmış olmalıydı. Şansı onu yılanla karşılaşmaktan kurtarmıştı. Akif küreyi yakalamayı başarıp döndü ve var gücüyle kendisine saldırmaya hazırlanan yılana vurmaya başladı. Sonunda kafasına yakın bir yere bir darbe indirdi. Vahşi hayvan mücadeleyi bıraktı, yere düştü. Biraz süründükten sonra kafası çukurdaki suyun içinde kayboldu. O zaman Akif düşmanından biraz uzaklaştı ve baygın yere düştü. Bu olayın üstünden epey zaman geçti. Akif tam 1,5 yıl yatakta kaldı. Sanki damarlarındaki kan kurumuş gibi vücudu yemyeşil olmuştu. Akif diye yalvarıyordu karısı. Ne olur konuş benimle, ne dersin? Başka bir yere, İpios taraflarına gitmemizi ister misin? Karar verelim, uzaklara gidelim. Sigri'ye, belki daha da uzağa, seni sarartan bu dertten kurtul diye. Sen ki hiç yerinde duramazdın. Yalvarıyor, ağlıyor, cefakar ve sevdalı gözlerle bakıyordu kocasına. Ama Akif konuşmuyordu. Gözlerini bir noktaya dikerek hareketsiz kalıyor, saatlerce aynı yere bakıp durabiliyordu. Geceleri karısı donuk bakışlarından korkup ağlamaya, onu itip kalkmaya başlayınca karısına doğru döner, biraz rahatlamış gibi göz kapaklarını açıp kapatır ve ona bir iki tatlı söz söylerdi. Yılanı rüyasında görüyordu. Boşlukta sürünerek geliyor, derisindeki pulları açıp kapatıyordu. Pullarını kapatırken altında kalan hava ıslık çalıyordu. Akif inliyordu. Kudurmuş gibiydi. Bütün vücudu titriyor, dişleri kenetleniyordu. Kendini korumak için kollarını kaldırıyor, kimse yanına yaklaşmasın diye yüzünü örtüyordu. Yatağın karşısında parmaklıklı bir pencere vardı. Bir gün yatarken parmaklığın demirine sarılmış olan sarmaşık dikkatini çekti. Kalktı, demire dolanmış olan bu nesneyi koparttı, parçaladı. Başka bir gün karısı onu cesaretlendirmek için, yani ne olmuş Akif? Eninde sonunda bir tane yılan. Öldürüvereyim sana birkaç tane istersen. Yılanlar, diyecek oldu. O zamana kadar düşünceli ve ağır duran Akif birden köpürdü. Ayaklarını yere vurdu, gözlerini kan bürümüştü. Hayır, hayır, onun adını ağzına alma. Ondan korkuyordu, kabul etmekten utanıyordu ama çok korkuyordu. Bir gün hoca efendi artık kalkması ve camiye gelip ibadet etmesi gerektiğini söylemek için evlerine geldi. Ama Akif direndi. Bırak beni diye yalvardı ona. Ben namazımı evimde kılıyorum. Karımla ve küçük Mehmet'imle olmaktan mutluyum, bırak beni. Kalbin de temiz mi Akif diye sordu hoca ona. Neyin var? Allah büyüktür. Daha önce Tanrı'yı düşünmeye pek zaman ayıramayan Akif, evet evet dedi. Çünkü şimdi yapabileceği tek şey yardım dilenmekti. Evet evet Allah büyüktür, onu bir an aklımdan çıkartmıyorum ama şimdi beni rahat bırak. Bir buçuk yıldan fazla zaman geçtikten sonra bir gün karar verip evden dışarı çıktı. Onun kahvelerine geldiğini gören din kardeşleri çok sevindiler, ikramlarda bulundular. Konuşma dönüp dolaşıp yılana geldi. "Biliyor musun Akif?" dedi kahvedekilerden biri gülümseyerek. "Hristiyanların yılan için ne dediklerini biliyor musun ha?" Tedirgin bakışlarla onları dinliyordu. "Hayır, bilmiyorum." "Düşün hele. Yılan onların azizlerinden birinin buyruğundaymış. Yılanı o aziz yönlendiriyormuş. Sen de bula bula bu yılanı öldürdün. Ve şimdi diyorlar ki bu yüzden aziz senin yakanı bırakmıyor. Böyle diyorlar." Herkes güldü. Ne yapsın Akif? Dudaklarını araladı, o da gülümsedi. Ama varlığının derinlerinde başta güçsüz ama giderek büyüyen bir titreme başladı. Huzursuzluğuna bir de bu eklenmişti. Çıkarken daha önce bunları söylemiş olan adama döndü ve umursamıyormuş gibi, "Doğru mu kardeşim, böyle mi diyorlar?" diye sordu. Konuştuğu adam söylediklerini unutmuştu bile. "Neden söz ediyorsun?" "Yılanı diyordum." "Oo, tüm yera yılanın kutsal olduğu ve hortlak gibi peşinden geldiği rivayetiyle çalkalanıyor." Sonbahar geldi, zeytinler olgunlaştı, o yılın ürünü bol olmuştu. Akif artık çalışmıyordu. Kendinde değilmiş gibi sokaklarda dolanıp duruyordu. Geçen zaman içinde sattığı iki küçük tarladan elinde kalanla geçiniyorlardı. Deniz kenarında bir burundaki küçük ve verimsiz zeytinlik kalmıştı ellerinde. Akif'in karısı ağaçlardaki ürüne bakıp Tanrı'ya şükürler ediyordu. Çünkü son ağaçlarını da satmadan bununla bir yıl daha geçinebileceklerdi. Sonra bir gün beklenmedik şekilde dağların üstünden bulutlar geçmeye başladı ve körfezi kapladı. Gökyüzü karardı. Çok güçlü bir yağmur başladı. Dalgalar korkunç bir şiddetle sahile dövüyor, şimşekler bulanık havayı yırtıyordu. Yöre sakinleri olanları şaşkınlıkla izliyor, şimdiye kadar bunun gibisini hiç görmediklerini söylüyorlardı. Akşama doğru körfezin içinden çok alçak bir bulutun yükseldiğini, büyük bir gümbürtüyle ok gibi körfezi geçip Ege'ye daldığını gördüler. Bu bir hortumdu. Geçtiği yerdeki dalgalar, hava onları emiyormuş gibi yükseliyor, sonra tekrar doluyla karışıp bıraktıkları köpüklü boşluğa düşüyorlardı. Karada sadece bir bölge hortumun geçtiği yerin altında kalmıştı. Akif'in elinde kalan son toprak parçasıydı bu. Ağaçların çoğu kökünden sökülmüş, toplamaya hazır zeytinler denize saçılmıştı. Yerinde kalan az sayıda ağaç da kırılmıştı. Onların tekrar yeşereceği ümidi pek yoktu. Akif'in karısı başlarına geleni öğrenince deli gibi dövünmeye başladı. Hristiyan komşuları onu teselli etmeye çalışıyordu. Akif de evine yıkılmış bir durumda döndü. Uyumak için yattı. Küçük oğlu da bir şeyler sezmiş, annesiyle beraber ağlıyordu. Geç vakit kadın da yatağa geldi. "Akif!" diye usulca seslendi, uyuyup uyumadığını anlamak için. Akif gözlerini açtı. "Şimdi ne yapacağız, ne olacak bize?" dedi karısı. Cevap yok. "Ah, Allah belasını verseydi de karşına çıkmasaydı," dedi karısı ve yine ağlamaya başladı. "Neden söz ediyorsun? Duymuyor musun sen Hristiyanların neler dediklerini? Hepsi yine onu dillerine dolamışlardı bugün. Akif'in yılanı fırtınanın içindeydi. Onun zeytinliğine saldırdı. Senin yılanın Akif." İçinden gelen infial onu boğuyordu. "Hayır, hayır diyorum sana," diye bağırdı. "Bunlar Hristiyanların uydurmaları. Sen de mi inanıyorsun bunlara? Sen de ha?" Karısı onu avutmaya çalıştı. "Bunlara inanmak istemiyorum Akif. Ama bak, sen de o zamandan beri bir türlü kendine gelemedin. Her geçen gün daha kötülüyorsun. Felaket yine gelip bizi buldu. İyileşmen için her gün Allah'a dua ediyorum. Diyorum ki acaba onların azizine bir şeyler mi yapsak? Şu yılanın azizine?" "Neydi bu söyledikleri?" "Sana neler olduğunun farkında değilsin," diye böğürdü Akif, aklı başından gitmiş gibi. "Otur yerine kadın, konuşma, otur ve sus diyorum sana." Bunu kabul etmek istemiyordu. Korku uykusunu kaçırmıştı, çalışamıyordu. Canavar her gece pulları açılmış şekilde üstüne geliyordu. Dayanma gücü son katresine kadar tükenmişti. Tanrısına yakınlaştı. Artık ona güveniyordu. Evet, ama Hristiyanların bir azizinin yönlendirdiği yılanın öç almak istemesi, gelip onu vurması, işte bunu kabul etmiyordu. Onun saf inancı bunu kolay kolay kabul edemezdi. Her şeye kadir peygamberinin onu kötülüklerden koruyacağı inancıyla çatışıyordu bu düşünce. Buna karşı çıkıyordu. Ama yeni bir felaket gelmekte gecikmedi. Daha müthiş ve korkunç bir felaket. Karısı işveli kadındı. Sevişmeden duramazdı. Ama Akif artık istek duymuyordu. Sadece uyuyor, karısına hiç şefkat göstermiyordu. Ege'de adalar geceleri ışıltılı ve serüvene davet eden müzikli bir sessizlikle doludur. Akif'in karısı bu davete daha fazla karşı koyamadı ve kendine bir sevgili buldu. Her gün Akif evden çıktıktan sonra onu içeri alıyordu. Ve bir gün Akif gittikten biraz sonra beklenmedik bir şekilde geri dönünce felaketle burun buruna geldi. Karısını çırılçıplak bir yabancının kollarında buldu. Bu şerefsizlik karşısında gözleri yerinden uğradı. Dehşet içinde kaldı. Yabancı hemen sıvıştı. Karısı da şaşkın bir halde kalkıp çabucak giyindi. Kadın ne bir şey söyledi ne de ağladı. Ne yapması gerektiğini kestirememişti. Akif bir adım attı, onu kolundan tutup tekmeleyerek kapı dışarı attı. Kırılmış iradesinin son eylemiydi bu. İlk gece kapıyı kilitleyip boş evde oğlu ile kaldı. Çocuk ikide bir de, "O nerede baba, dönecek mi?" diye soruyordu. Ona, "Evet yavrum, dönecek," diye cevap veriyordu. Keder kalın bir sis gibi inmiş, gözlerini örtmüştü. "Yabancı adam anneme karşı çok iyi davranıyordu," diyordu çocuk. Onu okşuyordu. "Sen neden öyle yapmıyordun baba?" Oğlunu uyusun diye yatırdı. Yalnız kalınca gizlice kendi kendine ağlamaya başladı. Felaket ona karşı savaş açmıştı. Vuracak başka insan bulamıyor muydu? Neden her zaman gelip onu buluyordu? Neden? Bir sebep bulmaya çalışıyordu. Herhangi bir sebep bulmak istiyordu. Çok ağlayıp kendine çok eziyet ettikten sonra önceden söylemek istemediği bir neden şimdi daha belirgin bir şekilde su yüzüne çıktı. Yılan. Başka bir şey olamazdı. Onu izliyor, kovalıyordu. Havanın, karanlığın içine dalıyordu. Fırtınanın, duvarların içinde dolaşıyordu. Yılanın pes etmeye niyeti yoktu. Akif'in karısı bir sene sonra zeytin toplamaya gittiği İpios'ta hastalanarak ölmüştü. Kadını kovduktan epey sonra Akif de hastalandı. Hristiyan bir komşusu ona ve oğluna acıdığı için yardım etmeye geldi. Bıyıklı, ezik bir kadıncağızdı. Yüzünde yara izleri, yanaklarında benler vardı. Şişmanlıktan yeşil gözleri neredeyse kapanacak gibiydi. İki kez evlenmişti ama kocalarının ikisini de öbür dünyaya göndermişti. Bütün Yera'da adı büyücüye çıkmıştı. Hiç kimse evinin eşiğinden adım atmasını istemiyordu. Ama öyle bir zamanda gelmişti ki bu Tanrı'nın bir lütfu gibi göründü Akif'e. Şükran dolu bakışlarını yalvarır gibi onun çirkin suratına dikti, gözlerine ayırmadan baktı. Büyücü ikinci günde, üçüncü günde geldi Akif'in kulübesine. Onlara yemeklerini hazırlıyordu. Bir gece orada kaldı. Sonra da bir daha dönmedi kendi evine. Yağmur yağıyordu. "Kalayım mı?" diye sordu Akif'e. "Kal, nereye gideceksin bu saatte? Tanrı sana yardımcı olsun." Böylece hayatının sonuna kadar onunla beraber yaşadı. Kısmet diyordu Akif. Artık hiçbir şeye itiraz etmeye mecali kalmamıştı. Korkularından boğulmuş halde açıklanamaz bir gücün ağırlığını üzerinden atamıyordu. Şişman ve kendi dininden olmayan bu kadın yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde onu avucunun içine aldı. Bir akşam eve dönünce Akif yatağının başucunda bir kandil ve kandilin arkasında bir ikon gördü. "Allah Allah," dedi şaşkın bir halde. Yakından görmek için ilerledi. Kağıttan beyaz atının üzerinde bir Aios Yorgis ikonuydu bu. Uzun asası ile korkunç bir yılanı mızraklıyordu. "Nedir bu?" diye sordu büyücüye. Bütün vücudunu bir titreme almıştı. "Görmüyor musun?" diye umursamaz bir şekilde cevap verdi kadın. "Bir aziz. Burada kalacak mı bu?" "Tabii kalacak. Bir de inancımı değiştireceğimi sanıyordun herhalde. İstersen sen de kendi azizini karşı köşeye as. Bana dokunmaz." Akif, dininde böyle aziz resimlerinin olmadığını söyleyemedi. Sadece ona rica etmeyi denedi. "Başka bir resim getirsen, bari şeysiz, yılansız bir aziz." "Ne diyorsun sen?" diye itiraz etti kadın tepki göstererek. "Canavarın öldürülüşünü görmek istiyorum. Ağzından yel alsın." Akif günlerce duvardaki resmi görmemek için yüzünü o tarafa çevirmedi ama zaman geçtikçe çaresizlikten onu da kabullendi. Hatta bir akşam yakından inceledi ve titreyen elleriyle ona dokundu. İçinden yaralı bu adam dengesini bulmuştu sanki. Akif için kader, tanrı ve güneş gibi irademiz dışında var olan şeylerle aynı anlamı kazanmıştı yılan. Onu boyunduruğu altına almıştı. Yine tarla bekçiliği yapmaya başlamıştı. Kambur, küçük adımlarla leylek gibi sekerek yürüyen bir adam olup çıkmıştı. Yüzünde doyuma ulaşmış bir hayvanın vakarı kalmamıştı artık. Didinip duruyordu. Bir efendiye boyun eğen tüm yaratıklar gibi anlamsız bir huzursuzluk içinde kah orada kah burada uğraşıp duruyordu. Tarlalarda dolaşırken karşısına bir küçük yılan çıkarsa onunla oynuyor, koşup onu kovalıyordu. Onları kendine arkadaş gibi görüyordu. Büyük yılanın baskın etkisi devamlı yineleniyordu. Akif dengesini biraz bulduktan sonra kendi eviyle Yera'daki başka evler arasındaki farka başka bir gözle, yeni bir tarzda bakar oldu. Bir gün gün batımına doğru tarlalardan dönerken Ahmet'in arazisine dikkat etti. Bu adamın 6 ve 8 yaşlarında iki çocuğu ve bir karısı vardı. Sabahtan hep beraber tarlalarına doğru yola çıkar, çalışır, çabalar, ter döker, akşam olunca memnun ve neşeli köye dönerlerdi. Tütün fideleri ekilmiş, hazırlanmıştı. Mutlu olmak için sebepleri vardı. Akif rastlantı sonucu ertesi gün onlarla karşılaştı ve dikkatle gözledi. Aynı şey, Ahmetleri görmek bir ihtiyaçmış gibi bir sonraki gün yine gidip baktı. Hep aynı şey, mutluluk. Gözleri bulanıyordu. Yeni bir his sessizce harekete geçmişti içinde. Bu karanlık ve kör his giderek güçleniyor, zapt edilmez bir hal alıyordu. Akif içine bir serinliğin dolduğunu hissediyordu. Güçsüz ve suskun iradesine bu yeni gelen arkadaş sağlık ve cesaret getiriyordu. Akif ayaklarını hınçla yere vurdu. İçi nefretle dolmuştu. O gece tarlalardan eve çok geç döndü. Üstü başı toprak içindeydi. Ne yaptın diye sordu büyücü sert bir sesle. Neredeydin? Akif hiçbir şey yapmadığını söyledi. Ertesi sabah Ahmet'in küçük tarlasından sesler duyuldu. Fide yataklarının altı üstüne gelmişti. Bir deli, kudurmuş bir el, bir tek yaprağı bile yerinde bırakmamıştı. Akif de kısa bir süre sonra oraya geldi. Ahmet'in bacaklarının arasına aldığı küçük oğlunu, hıncını çıkartmak için dövdüğünü gördü. ''Kardeşim'' diye ona seslendi Akif. ''Yavrucağın ne kabahati var?'' Ahmet ümitsiz bir şekilde bağırıyordu. ''Benim kabahatim neydi? Acaba yeteri kadar iyi bir insan değil miydim? Bunun anlamı bütün işlere sıfırdan başlamamızdır Akif. Az mı ter döktük?'' Ağlayıp sızlanıyordu Ahmet. Akif çocuğu babasının elinden kurtardı. Güneşten kararmış küçük bir oğlancıktı. Onun yüzüne baktı. Gözyaşlarını sildi. Sonra cebinden bir 10 para çıkartıp karamele alması için ona verdi. Ağır adımlarla evine döndü. Gece olunca... ''Dün neredeydin biliyor musun?'' diye sordu büyücüye. ''Hayır, nereden bileyim?'' ''Ahmet'in fide yataklarını ben alt üst ettim.'' dedi sesini alçaltarak. Kadın çığlığı bastı. ''Demek öyle. Peki neden yaptın bunu hayvan herif? Neden?'' ''Neden?'' O da kendine soruyordu. ''Ben ama Allah'ım istemedim ki.'' Büyücü bütün hakimiyetini Akif'in güçsüzlüğü üstüne kurmuştu. Akif yılanın bakışının altında titreyen bir kuş gibi kadının yeşil gözlerinin karşısında eziliyordu. Ne bunu istiyor ne de kaçabiliyordu. Ona destekti kadın. Baş kaldırırsa yalnız kalacağını biliyordu. ''Acaba bunu ben mi istiyorum Tanrım?'' böyle diyordu. Başka dinden biriyle yaşayarak işlediği günaha karşılık Allah'ının karşısında bulduğu tek mazeret buydu. Kendisinde hiçbir şey için kabahat bulmayarak avunuyordu. Sebep başka yerdeydi. Yılanda. Böylece yılan yararlı olmuştu. Kendi iradesi dışında gelişen her şey için bahane oluyordu. Sinsi ve karanlık kuvvetler ne kadar faydalı olursa ve zaman geçtikçe ışık kadar gerekli bir ihtiyaç haline aldı yılan. Akif'in oğlu büyümüş, kendisi ise yaşlanmaya başlamıştı. Saçları kırlaştı, sonra beyaza döndü. Kalbi kıraçlaştı, kindar oldu. Sadece büyücü değişmedi. Yılanla birlikte Akif'in hayatını tamamen doldurmuştu. O ikisi, biri bir taraftan, öbürü öte taraftan, Akif'le top oynar gibi oynuyorlardı. Yalnız oldukları bir gün kavga ettiler. Kadın onun gücünü iyice tarttıktan ve kendisinin daha kuvvetli olduğuna kanaat getirdikten sonra Akif'e vurdu. Akif'in yaşlı dudakları biraz titredi. Kısa bir an öylece kaldılar. Gözlerini kaldırıp kadının şişmanlıktan parlayan yüzüne baktı sessizce. Bir şey söyleyecek oldu. Sonra ağır ağır elini kaldırdı. Havada duran bir şeyi uzaklaştırmak istiyor gibiydi. Sonra da kafasını önüne eğdi. Büyücü onunla top gibi oynuyordu. Oğluna Hristiyan olsa durumunun çok daha iyi olacağını telkin etmeye başladı. Kiliselerde tütsü yakılıyor, kızlar da kiliseye geliyordu. Evlerinin karşısında genç bir kız oturuyordu. Vanda'nın kızı. Mehmet'in yüzü esmerdi ve çok tatlıydı. Büyücü birbirlerine tutkulu gözlerle bakan gençleri izliyordu. Onların arasını buldu. Kız Mehmet'e, "Eğer Hristiyan olursan sana varırım Mehmet Hakki," demişti. Oğlan da bunu düşüneceğini söylemişti. Yaşadıkları bölgede önemli şeyler olmaya başlamıştı. Anadolu Savaşı sona ermişti. Hristiyan mülteciler adayı doldurmaya başladı. Mübadele edilecek Türkler ise gitmek üzere bekliyordu. Büyücü hırsından deliye dönmüştü. Yakında oyuncağını, Akif'i kaybedeceğini anlıyordu. Kadın önüne geçilmez hükmetme hırsıyla köpürüyordu. Hiç olmazsa oğlu kalsa diyor, bunca yıllık bağlılık ve alışkanlığın böyle birdenbire kopması hafsalasına sığmıyordu. Delikanlıyı bir kenara çekti. Ona Maria'nın ne kadar güzel olduğunu ve kendisini ne kadar sevdiğini söyledi. O zaman kalmalıydı. Hristiyan ya da Müslüman olmuş ne fark ederdi? İkisi de aynı şeydi. Bir türlü karar veremeyen çocuk direnmek için son gayretini gösteriyordu. Akif'e gelince bu ihtiyar bedenin hissettikleri açıklanamaz şeylerdi. Onun yerinde kim olsa memnun olurdu. Hayatı kökünden değişecekti. Zorunlu olarak kadını da adada bırakacaktı. Belki yılanın hükümdarlığı da orada kalacaktı. Hayatının sonbaharında çocuğunun yanında başka insanlar gibi Tanrı'nın sade bir kulu olarak yaşayabilecekti. Ama kurtuluşun bu dönüş noktasında sonsuz bir acı içindeydi. Korku içini kasıp kavuruyordu. Birdenbire yapayalnız, tek başına ve kimsesiz kalacağını düşünmeye başlamıştı. O günlerden birinde kadın hastalandı. Akif onun için derin bir şefkat duydu. Uyumadan başucunda nöbet tutuyordu. "Ne isterdin?" diye sordu ona. Kadının haşin yüzü ateşten yanıyor, böylece daha bir insancıl görünüyordu. "Ne mi isterdim? Bu elimizde mi sanki?" diye cevap verdi sertçe. "Ancak şimdi anlıyorum," diye devam etti Akif. "O zaman gelip benimle kalman ne kadar iyi olmuş. Bunu ancak şimdi mi söylüyorsun?" "Ya şimdi söylüyorum. Onca senemizi iyi geçirdiğimizi söyleyebilmek." Akif'e açıklanamaz görünüyordu. Önüne bakıyordu. Sonra başını kaldırdı. Cevap bulamadı. "Tanrı bilir," dedi. Kadın o zaman Aziz'in kandilinin sönmek üzere olduğunu gördü. "Kandile yağ koysana Akif," diye rica etti. Akif gitti, kandilin yağını tamamladı. Yılanlı ikonun önüne yerleştirdi. Türklerin gemiye binmelerinden bir gün önce yere bir haberle çalkalandı. Akif'in oğlu Vanda'nın kızını kaçırıp İpeos'a götürmüş. Orada vaftiz olup Hristiyan dinine girmiş, kızla evlenmişti. Ertesi gün Akif Anadolu'ya dönmek üzere Skopelo'dan denize inen muhacir kervanına katıldı. Başına gelenlere anlam veremeden sarhoş gibi yürüyordu. Olanlar bu çürümüş gövde için çok şiddetliydi. Artık arzu edecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Zeytinler rüzgarla ağır ağır sallanıyordu. Gemiye bindi. Bir saat sonra demir alacaklardı. Birden gemiye bir motorun yanaştığı görüldü. İçinde bir subay ve bir sivil vardı. Kaptanı arayıp onunla konuştuktan sonra her üçü güverteye çıkıp aramaya koyuldular. "Akif, Akif, Akif nerede?" Birileri Akif'i gösterdi onlara. Onu kocaman bir halat yığınının üstüne oturmuş buldular. "Çabuk kalk." Akif'i motora bindirip karaya çıkarttılar. Neler olup bittiğini sormamıştı bile. Sonra açıkladılar. Yera'da hangi toprakların Türklere ait olduğunu hükümetin adamlarına göstermek için bir kişinin kalması gerekiyordu. Yoksa yerli halk en azından yarısına el koyardı. Bu toprakları da tarla bekçisi olan Akif'ten daha iyi bilen başka biri yoktu. O kalacaktı. Kendi milletinden sadece o kalacaktı. Kafasını sallıyordu. Motordan çıkarken neredeyse denize düşecekti. Sendeliyordu. "Köye git," dedi ona subay. Akif yola koyuldu. Boş bedeninin içinde kuvvetli bir rüzgar uğulduyordu. Onu alt üst etmişti. Bundan sonra hiçbir şey yolunda gitmeyecekti. Sadece küçük bir delik açık kalmıştı ve oradan titrek, zayıf bir ışık geliyordu. Aynı hayat tekrar başlayacaktı. Orada geçmişte bir yılan vardı. Ona hükmeden bir güç vardı. Mıknatıs gibi onu çekiyordu. Bu güç onun tüm gündüzlerini, tüm gecelerini doldurmuştu. Hayatı artık bastırılmış ve hiçbir zaman işitilmeyecek olan bir çığlık haline gelmişti. Skopelo'dan iki köylü aralarında konuşarak ona doğru geliyordu. Akif, tam lafının üstüne geldin," diye bağırdı bir tanesi onu görür görmez. Onlara sessizce selam verdi. İşittin mi Akif? Senin hakkında konuşuyorduk. Bak nasıl da çıktı bunca yıldan sonra. Karşısındakilere hareketsiz bakıyordu. Yılana diyorum Akif diye bağırdı yine köylü. İşitiyor musun? Aynı koca yılan aynı delikten çıktı gene ya. Akif'in içinde bir şey gıcırdadı. Gözlerinde bir şimşek çaktı. Köylünün üstüne atıldı, onu kolundan yakaladı. Doğru konuş be adam, hangi yılandan söz ediyorsun? Ama evet, o zamanki gibiydi. 2 saat önce bir bahçıvan o eski pınarı açmak için gitmiş ve Akif'in öldürmüş olduğuna benzer bir canavar pınardan dışarı fırlamıştı. Ama bunu öldürememişlerdi. Kaçmıştı. Kuşkusuz aynı yılan tekrar hayata dönmüştü. Cesete dönmüş bu bedenin içindeki kemikler yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bu onun için önemli ve kutsal bir başlangıçtı. Eklemleri gıcırdıyordu. İçinde bir şey gençleşmek, dirilmek için çabalıyordu. Akif gözlerini dikmiş ileriye bakarak yürüyordu. Yanında bir keçi deli gibi zıplıyor, çevreye hareket katıyordu. Havada hissedilir bir gerginlik vardı. Tereddütsüz ve özgür birkaç adım daha attı. Birden sanki bir kovalayan varmış gibi koşmaya başladı. Panik kanına işliyor, onu harekete geçiriyordu. Teri tozlu yüzünü ıslatıyordu. Yol ayrımına gelince Pirino'ya doğru döndü. Çok geçmeden pınara vardı. Çukur yarı yarıya boştu. Su cılız bir şekilde akıyordu. Güzel, yılan pınara girmiş olabilirdi. Akif ağaçtan bir dal kesip çukurun içine atladı. Büyük bir hırsla deli gibi sopayı pınara sokup çevirmeye başladı. Habire çeviriyordu sopayı. Ateş saçan gözlerinden dalga dalga heyecan geçiyordu. Çukurun içindeki suyla, çamurlarla karışıyor, havaya fışkırıyordu. Düşmanın çıkması gerek. Ama düşmanın bu egemenliğinin şimdi mi bitmesi lazım? Şimdi onun için gerekliyken. Onu çıkaracak, yeniden canlandırmak için elleriyle boğacaktı. Başka türlü onun için bir sığınak bulunamaz, hiçbir şeyin açıklaması olamazdı. Ama yılan pınarın içinde değildi. Gerçekten kaçıp gitmişti. Suyun yolunu dallar tıkamıştı. Temizlenince akmaya başladı. Çukur doldu. Akif elindeki sopayı bıraktı. Kolları yanına düştü. Gözleri açık ve hareketsiz kaldı. Yaşlı, beyaz başını çukurdan dışarı uzattı, çamura dayadı. Yalnızlık tahammül edilemez gibiydi. İleride incecik bir selvi göğe doğru uzanıyordu. 4. ayrımın sonu sayfa 58.